Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da inşallah her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Emel Çelik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz tekrar, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah bu bahsimize çölde İsrailoğullarıyla devam ediyoruz. Yine ayet-i kerimelerden hareketle izleyicilerimize ve dinleyicilerimize aktaracağız değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Efendim Cenab-ı Hak, Hazreti Musa aleyhisselama, Harun aleyhisselama ve Adem aleyhisselam Efendimiz'e kadar bütün peygambere salat ve selam eylesin. Musa aleyhisselam Beni İsrail'i Cenab-ı Hakk'ın da lütfuyla büyük bir mucizeyle,
kesinlikle,
Kızıldeniz'in yarılması, Firavun ve ordusunun boğulması, bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Kızıldeniz'den Kenan, Filistin bölgesine intikal etmiş
geçirdi,
oldular.
Evet.
Allah onları kurtarmış oldu. Tabii ama bundan sonraki olaylarda da yine İsrail, bu kez Musa aleyhisselamın, yani Mısır'da Firavun'un zulmü vardı.
Evet.
Kıptilerin efendim sıkıntıları falan vardı. Ve orada İsrail kendi arasında problem fazla gözükmüyor. Ama bunlar efendim oraya kurtulunca, geçince bu kez Musa Aleyhisselam'ın farklı mücadelesi
evet,
başladı.
Kendi kavmiyle mücadelesi
bu
başladı
kez
bu sefer.
Esas mücadele, yani artık bir insanlık vasıflarını kaybetmiş. Epey efendim şeylerini zaafa uğramış. Bilinçleri, ne diyelim ki o manevi özellikleri, güçleri, söz dinleme, söz anlama kabiliyetleri falan, uzun o Mısır'daki kölelik yıllarında iyice böyle ezilmiş bir topluluk ve ya onlar tişörtünü helak oluncaya kadar Musa Aleyhisselam onlarla mücadelesi, o problemle uğraşması
Evet.
devam ediyor. Ve daha ziyade hep o problemleri gündeme getiriliyor Musa Aleyhisselam'ın kıssasında.
Bu kısmında
Evet,
özellikle.
yani denizden kurtulduktan sonra kısmında hemen ilk ortaya çıkan bir olayla başlayalım. Diyor ki biz diyor İsrailoğullarını Firavun zulmünden kurtardık. Denize karşıya geçirdik. Büyük bir hadise yaşandı. Deniz yarıldı.
Hepsi
Olan
gözleriyle gördü.
Geçtiler. Hepsi gözleri gördü. Buna rağmen şimdi geçtikten sonra, şimdi önde Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, arkada diyelim ki onlar işte kadını erkeği de bir şekilde efendim yürüyorlar yani. Yürüyerek gidiyorlar. Ve biraz ilerlediler. Orada tam yolda giderken güzergah üzerinde bir topluma denk geldiler. Onlar putperest.
Evet.
Putperest, önlerine bir tane bir put dikmişler. Geçmişler karşısına.
Tapıp duruyorlar.
Tapıp duruyorlar. Şimdi bunu görünce durdular. Hepsi durdu. Dediler ki ey Musa, bunlar ne güzel ya. Bak put yapmışlar, tapıyorlar. Biz de epey yorulduk, anamızı aldın. Sağdan soldan geçip gelinceye kadar. Ne olur bizim için de bir put yap. Gördüğümüz bir putuz önümüzde. Geçelim karşısına, biz de ona tapalım. Bunu yapmadan biz buradan adım atmayız. Şimdi tabii Musa Aleyhisselam dedi ki ya dedi yapmayın.
Siz amma cahil bir kavimsiniz
evet,
dedi.
Cahil kavim kavimsiniz dedi. Evet. Allah sizi kurtardı. Allah size ne büyük bir ikramda bulundu. Firavun'un zulmünden kurtardı. Denizi yardı. Hı hı. Buraya kadar getirdi. Bunu yapan kim? Rabbimiz Allah. Ben onun peygamberiyim. Hiç böyle bir şey efendim olur mu? Ha falan dediler ama efendim Musa Aleyhisselam tabi biraz yumruk kuvvetli bir insan.
Evet.
Yani dirayetli, güçlü, kuvvetli. Dolayısıyla sözünü dinletebiliyor yani deyince onlar bu işten vazgeçmiş gibi gözüktüler. Ama bundan vazgeçmeyeceklerini ilerleyen
İleride
zamanda
fark
tekrar
edeceğiz.
Göreceğiz.
Kesinlikle.
Yani o İsrailoğulların puta tapıcılık ve duyguları, işte sinem bu efendim şey, onun yansımalarını yine efendim o kısa boyunca görmüş olacağız. Şimdi dolayısıyla peki bu niye böyle? Burada bir noktayı izah etmemiz lazım. Ve çok hayati bir şey bu. Kıyamete kadar bütün toplumları ilgilendiren de bir durumdur. İsrailoğulları aslında putperest bir kavim değildir. İsrailoğulları Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, yani peygamberler neslinin geldiği,
evet,
hep yani bir kitap, nübüvvetle beraber büyümüş ve tevhid ehli bir toplum aslında bunlar. Mısır'da da bunlar putperest değillerdi. Mısır'da Kıptiler putperestti ama bunlar değillerdi yani. Bir peygamber için devam ettiriyorlardı. Peki bunların içine bu putperestlik, bu da tapma şeyi nereden geldi? Nasıl sindi bu? Bunlar Mısır'da putperest bir toplum içerisinde çokça putların olduğu, özellikle buzağı, efendim işte diyeyim, bir hayvan
heykeller vesaire
heykellerin olduğu, insanların ona taptığı bir ortamda büyüdükleri için, yetiştikleri, kaldıkları için uzun süre orada ilk planda bunu reddetmiş olsalar bile doğal olarak bunların içerisine ve uşribu fi kulubihim icle bi küfrihim, orada puta tapma arzusu ve inancı bunların içerisine sinmiş oluyor.
Evet, yedirilmiş.
Dolayısıyla böyle putların olduğu, heykellerin olduğu, puta tapma alışkanlıklarının ve inançların olduğu bölgelerde yaşayan insanlar, özellikle küçük yaştan itibaren yaşayan insanlar, zahiren bir Müslümanım falan dese de içine bir şirk şeyi yerleşmiş olabilir. Evet. Bu tehlike söz konusu olur.
O ilahı somutlaştırma şeyi düşüyor.
Tabii oluyor, oluyor. Bunun için dikkat etmemiz lazım. Toplumlarımızı böyle şirk unsurlarından
arındırmamız gerek kesinlikle.
Heykellerden, tapınma şeylerinden, tevhid şeylerden arındırmamız gerekmektedir. Evet. Değilse nesillerimiz farkında olmadan putperest olurlar ama bize bunu fark etmeyebilir.
Evet, kesinlikle hocam.
Bunun için İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Yani yaşadığı bölge putperest bir toplumdu. Babası efendim puthane başkanıydı. Buna rağmen İsmail Aleyhisselam'ı aldı Mekke'ye götürdü. Tevhidin merkezine. Dedi ki ya Rabbi buraya getirdim. Bu çocuğa şirk şeyi bulaşmasın. De ki vecnubni ve beniyye ennabil asnam. Ya Rabbi bunlar insanları yoldan saptırıyorlar. Hem beni hem de evlatlarımı puta tapmaktan muhafaza eyle. İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın Mekke'ye getirilmesinin esas sebebi bu. Zürriyetine putperest bir ortamdaki o şirk şeyinin bulaşmasını engellemektir. Bu çok önemli.
Kesinlikle
bir şey.
Kesinlikle hocam. Yani yaşadığımız diğer, yerde kültür de çok önemli bir noktada.
Diğer türlü o efendim gençliği inanç bakımından efendim çok zarar verebilir. Bu zararını uzun yıllar efendim telafi etmek mümkün olmayabilir. Burada çok önemli bize bir mesaj verilmektedir. Kısaca bunu anlatıyor zaten.
Kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de.
Şimdi orada Musa Aleyhisselam tabii onları bir noktaya getirdi. Onları efendim bir yere yerleştirdi. Fakat Cenab-ı Hak ona, Musa Aleyhisselam'a dedi ki ey Musa sen şimdi toplumunu kurtardın. Zaten sen peygamberi yapmıştın zaten. O peygamberlik ona verilmişti. Ama henüz Tevrat verilmemişti. Hmm. İlk talimatlar verilmişti. Cenab-ı Hak Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam'la bir mülakat, yani görüşmeyi ona emretti. Zamanını bildirdi. Şöyle falan gün falan zaman gel efendim Tur Dağı'na, orada ben sana vahiy edeceğim, seninle konuşacağım diye. Musa Aleyhisselam oraya gelecek ama işte o İsrailoğulları ne olacak? Onlar bir defa puta tapma şeylerinde ısrar etmiş oldular. Bir büyük problem baş göstermiş oldu. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam abisi Harun Aleyhisselam'ı onların başına bıraktı. Ama bir endişesi vardı, korkusu vardı. Dedi ki Harun sen bunların başına benim yerime kal. Bunlara başkanlık et.
Ama dikkatli ol.
Ama dikkatli ol. Bunlar yaramaz insanlar. Bir hır çıkarabilirler, bir efendim fitne çıkarabilirler. Buna dikkatli olun, ikaz etti. Yani uyardı da aynı zamanda. Sonra Musa Aleyhisselam o Rabbimizle buluşmak üzere Tur Dağı'na geldi. Ama biraz erken geldi. Hatta Cenab-ı Hak وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُسَى ben sana şu vakit gel demiştim ama sen biraz erken geldin. Niye acele ettin ey Musa? O dedi ki وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. Ben ayetlerini bir kısımdan okuyorum sadece. Çünkü uzun uzun ayetler
kesinlikle
var.
Kesinlikle hocam. Çok fazla ayet pasajı var.
Diyor ki ya Rabbi benden razı olasın diye acele geldim. Ama peki Musa dedi sen acele geldin ama peki geride kavmin ne yaptın biliyor musun dedi. Vallahi bilmiyorum dedi. Ben bıraktığım zaman durumları iyiydi yani falan. Ama ne yaptı falan. Dönünce görürsün dedi. Bir Musa Aleyhisselam içine bir kurt düştü tabii. Sonra tabii Musa Aleyhisselam'ın o Tur Dağı'nda Cenab-ı Hak'la konuşması, Musa Aleyhisselam'ın Tevrat alması tabii onun hayatında apayrı bir yeri var. Evet. Tevrat da büyük bir kitap.
Levha yani, şeklinde aldı.
Kur'an-ı Kerim ona çok önemli yer veriyor. Onda Allah'ın nuru var, nur var diyor, hidayet var diyor. Bir şeriat kitabı. Hatta Musa Aleyhisselam'ın sonra ta peygamberimize kadar bütün peygamberler, İsa Aleyhisselam dahil olmak üzere hepsi Tevrat'ı bir şeriat yani ahkam kitabı olarak da devam etti. Evet. Devam etti. Yine peygamber vahiyler falan aldırır ama esas diyeyim ki hükümler, ahkam, Tevrat'ın ahkamı uygulanmış oldu. Orada Musa Aleyhisselam 30 gün kaldı. 30 günden sonra biz onu 10 günde ilave ettik. 40 gün kaldı.
Tamamlandı, evet.
40 gün, ayetlerde bu açık söylemiyor ama rivayetler 40 gün samimiyse tuttuğu yönünde. Yani iyice diyeyim ki bir tecerrüt hali, yani bir maddeden soyutlanma, bir manevi havaya bürünme, Cenab-ı Hak'la münakka olma noktasında işte kalbin, ruhun diyeyim ki kıvama,
evet, o arındırma işi
gibi bunları anlayabiliyoruz. Ama oruç meselesi ayette geçmiyor ama rivayetlerde geçiyor. Savmise tuttuğuna dair. 30 gün bekledi ama bir ilahi bir bağlantı konuşma gerçekleşmedi. Sonra bize 10 gün ilave ettik diyor. Ve diyor 10 gün sonra da Musa ile vekilleme rabbuhu, Rabbi Musa ile konuştu. Şimdi Kur'an, Musa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki en önemli vasfı, çok önemli vasıfları var. Ama Allah'ın kendisiyle vekellemallah Musa teklima kelimullah olmasıdır.
Konuşmuş olması.
Cenab-ı Hak her peygamberle konuşmuştur. Her peygamberine vahyetmiştir. Bütün peygamberlerine vahyettik buyuruyor. Fakat bu Tur Dağı'nda Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'la konuşma durumu, o ona mahsus çok farklı bir konuşmadır.
Farklı bir boyuttur.
Farklı bir boyuttur. Buna çünkü Kur'an-ı Kerim apayrı bir yer veriyor. Yani Cenab-ı Hak hiçbir peygamberin için Allah o peygamberle konuştuğu kelleme anlamında
doğrudan geçmiyor.
Bir ifade kullanmıyor.
Karşılıklı diyalogları da geçiyor hocam. Yani evet. Görmek istiyor, göremezsin
evet,
diyor.
Evet, konuşmalar oluyor. Evet. Ama mahiyetimiz bilemeyiz. Hı-hı. Yani orada o ses nasıl geliyordu, Musa'ya nasıl cevap veriyordu. Yani onun efendim biz bir şey anlayabiliriz. Bazı yorum yapabiliriz ama işin mahiyetini artık evet. Musa'ya olmak kesinlikle lazım ki efendim bilelim ama.
Künhünü kavramak zor.
Zor ama orada bir konuşma gerçekleşti. Sonra Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a Tevrat, levhaların Tevrat'ı verdi. Levhalarla ilgili olarak farklı efendim yorumlar var. İşte o levhaların diyeyim ki efendim hangi demirden miydi, çelikten miydi, başka efendim şey değil mi diye yazılı olarak verildi, ifade edildi. Nerede yazıldı, nasıl yazıldı? Onların çok fazla mahiyetini bilmiyoruz. Allah'a emanet. Melekler yazmıştır, melekler vermiştir. Orada ama o ahkam, işte on emir ve diğer şeyler orada temel diyelim ki dini talimatlar, buyruklar orada yazılı. Şimdi burada tabii bir olay daha yaşandı. Diyor ki Allah diyor Musa ile konuştu. Sonra Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı görmek istedi.
Evet. Bana kendini göster dedi.
Dedi ki Rabbi erini enzur ileyke. Rabbim bana kendini göster, ben sana bakayım. Cenab-ı Hak'tan kendisini görmek istedi. Görünmesini istedi. Ona bakmak istedi. Cenab-ı Hak da dedi ki Musa, yani şu dünya gözüyle beni görün mümkün değil. Len terani. Hatta tırnak diyen terahını bizim kültürümüzde çok önemli bir şeydir. Hatta Cenab-ı Hakk'ın görülüp görülmemesi meselesinde de yine bu ayet-i kerime, bu lenterani Kur'an'ı tabir çok önemli. Kilit bir, önemli bir efendim tabirdir. Dedi ki Musa bu dünya gözümü göremezsin. Ama beni görmek istiyorsan ola ki diyelim ki bir içinde bir şüphe kalmasın. Ben şu dağa bak, bulunduğun yerin karşı tarafında bir tepe, dağa bak. Ben oraya tecelli edeceğim. Eğer benim tecellim dağ dayanır durursa o dağdaki tecellimi görürsün. Cenab-ı Hak diyor dağ tecelli etti. Rivayetler var. İşte efendim 70 bin perdenin arkasında iğne ucu kadar bir efendim nur diyelim. Cenab-ı Hakk'ın zatının nuru diyelim. Hatta Cenab-ı Hakk'ın bilir. İsmi de Allah'ın nuru semavati velat. Nurdur. Ama Allah'ın zatının nuru diyemeyiz. O nurun sahibidir. Nur yaratandır.
Evet.
Tecelli etti. Dağ paramparça oldu. Tabi Musa Aleyhisselam büyük bir deprem, büyük bir patlama diyelim yani.
O dehşetten bayıldı.
Evet, bayıldı. Sonra ayınınca dedi ki tubtu ileyke ve nevel müminin.
Tövbesini etti.
Beni bağışla, sana tövbe ediyorum, günahımdan affedim, af diliyorum. Ben müminlerim, müminim dedi. Dolayısıyla peki bir tabi bir ayrıntı diyelim. Peki niye Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak görmek istedi? Burada yorumlar var. Diyor ki Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'la konuşunca nasıl bir konuşma? Nasıl bir hitap? O hitabın diyeyim ki Musa Aleyhisselam gönlünde yankısı ve verdiği manevi lezzet. Yani biz güzel bir söz duyacak olsak hoşumuza gidiyor.
Sahibini
yani
merak ederiz.
Birisi, tabii birisi efendim güzel bir yumuşak bir dille bize hitap etse, nasılsın dese ve yumuşak bir konuşacak olsa, bir nasihat etse hakikaten böyle bazı sözleri var ki, bazı efendim konuşma diyelim ki tonları var ki insan böyle bayılıyor. Bir Kur'an-ı Kerim uhuşu mesela diyeyim, çok güzel. İnsanın içinde böyle kıpırtılar meydana geliyor. Ne kadar güzel.
Evet.
Dinmiyorsun, doymuyorsun falan böyle yaşadığımız haller var. Şimdi tabii burada konuşan Cenab-ı Hak. Dinleyen Musa Aleyhisselam. Oradaki güzelliği hisseden Musa Aleyhisselam. Ve o ilahi hitapla Musa Aleyhisselam diyor. O kadar hoşuna gitti ki. Hiç daha önce hiç tatmadığı manevi lezzetler, hazlar duymaya başladı. Yaşamadığı şeyler. Ve düşündü ki Rabbimin kelamını işitmek.
Bu kadar güzelse,
bu kadar tatlıysa, hossa, bu kadar zevkliyse,
cemalini seyretmek.
Acaba cemalini seyretmek nasıldır diye kendine hakim olamadı. Cenab-ı Hak da bunu talep etti. Diye efendim böyle. Dolayısıyla burada
çok anlaşılabilir bir istek hocam yani.
Çok güzel evet. Bu da yani Cenab-ı Hakk'a kulluğun, Cenab-ı Hakk'ın kitabını okumanın, Cenab-ı Hakk'ı zikretmenin, ibadetlerin aslında derininde böyle maddi şeylerden alamadığımız çok derin
hazlar var.
Hazlar evet. Olduğuna dair bize bir kapı açıyor. Cennet nimetleri, cemalullah'la ilgili muazzam kapılar açıyor. Bizim günün dünyamızda bunları alacak, tadacak efendim özellikler olduğuna dikkat
gösteriyor,
çekiyor.
Kesinlikle.
Ama onları açmak bize düşmüş oluyor. Hı hı. Biz şimdi kalbimizi buna kapatacak olursak, amanın bir şey görmediği biz efendim kör olarak yaşarız. Diğer tarafta kör olarak haşrediriz, öyle kalabiliriz.
Elbette ki.
Dolayısıyla ayetleri, kısalardaki bu derinlikleri de kendi kulluğumuz açısından dikkate almamız lazım. Çok ince şeyler bunlar. Bunları efendim kaçırırsak yarın çok pişman oluruz.
Evet.
Dolayısıyla bu Allah'ın konuşması, Allah'ı görme talebi ve bizim cennet ve cemalullah efendim inançlarımız bunlar birbirine ve Allah'a kulluğun vereceği manevi hı-hı zevkler bunları bir dikkate altın çizerek
hepsi
almamız.
Hepsi birbirini tamamlıyor tabiri yani, caizse. Sırayla devam eden şeyler.
Tabii Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı verdi. Dedi ki ey Musa ben seni seçtim dedi. Seni insana üstün kıldım dedi. Arada bu sana dedim Tevrat, kitap dedi. Buna göre sen buna o gün hareket edeceksin. Bunu kavmine söyleyeceksin. Onlar da buna göre amel edecekler. Ve güzel bu şekilde güzel kulluğunuzu Müslümanı yaşayacaksınız. Böyle devam edeceksiniz. Dedi Musa Aleyhisselam. Çok güzel. Bunlar çok güzel.
Ama geride.
Çok güzel ama şimdi Tur'dan.
Gerisi güzel değil.
Tur dağına inmek var şimdi.
Evet.
Musa Aleyhisselam kendinden geçiyor, Cenab-ı Hak'la konuşuyor, Tevrat'ı alıyor, orada iltifatlar, şunlar, tövbe istiğfarlar, aflar falan böyle. Hepsi güzel.
Ama kavmi koptu gidiyor hepsi tabiri caizse.
Hepsi güzel. Geldi Musa Aleyhisselam. Ayakları değmiyor tabiri caizse. Uçuyor. Ama ayakları çok felaket yere basacak. Göreceğiz böyle. Bu da ilahi tecelliler. Hı hı. Burada çok muazzam şeyler var yani. Hayatın enteresan halleri var. Musa Aleyhisselam geliyor. Kavminin yanına geliyor. Geliyor ki efendim işte Samiri denen bir adam put yapmış.
Çıkmış.
Ondan sonra çıkmış. O koymuş ön tarafa. 600 bin kişinin 300 bin kişi efendim ona efendim inanmış. Rakamlar önemli değil. Hı hı, ona takılmayalım yani. Ve ona tapıyorlar. Tıpkı efendim o denizi geçinceki efendim gördükte şey vardı
kavim
yani.
Kavim gibi evet.
O kavim gibi hepsini geçmişler. Tapıyorlar.
Yani Musa Aleyhisselam hemen bir anda.
Ya kardeşim Musa Aleyhisselam yerine hangimizi koysak? Onu yani insanın fıtır evet, tırnak içinde fıtırlaması mümkün değil.
O kadar şey başarılmış
şimdi
ama.
Şey diyor ki İmam Kuşeyri Hazretleri Letaif-i Şerat'ta diyor ki ya diyor Musa Aleyhisselam'ın o diyor Harun Aleyhisselam'a o kavmine tepki göstermesi, elime defalar atması, öfkelenmesi bu o kadar tabii bir şey ki diyor yani buna diyor insan dayanması mümkün değil. Yani Tur Dağı'nda yaşadığı hallere bakalım. Ondan sonra geldikten sonraki karşılaşmalara bakalım. Yani tevhidin zirvesi, şirkin zirvesi yani. İkisi arasında.
Evet.
Dolayısıyla orada yani sigortaların atmaması
mümkün değil.
Mümkün değil. Tabi orada efendim Harun Aleyhisselam'ın
ona çıkışıyor.
Diyor ki Harun sen bunu diyor niye engel olmadın? Çalıştım diyor başaramadım diyor. İşte kafasını çekiyor, sakalını efendim çekiyor falan. Anamın olduğu yapma diyor ya. Ben de gerekeni yaptım. Daha fazlasını yapamadım. Çünkü diğer türlü savaş çıksaydı. Bu kez sen bizim efendim kavmin arasında ihtilalim, fitne çıkardın falan. Nereden diyor. Buna da engel olamadım. Dolayısıyla böyle bir durum gerçekleşiyor. Samiri ile konuşuyor. Niye böyle yaptın diyor. Samiri de diyor ki efendim ben diyor sana bir elçi gelmiş Resul. Bu Cebrail Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam vahiy getiriyor. Geri dönüşüyorlar. Bu Samiri'nin de iri bir enteresan bir tarafı var tabi. Bu Samiriler, o da efendim Beni İsrail'de ayrı bir efendim. Hı hı.
Kavim gibi.
Tabii kavim gibi yani bir kabile diyelim falan böyle onların enteresan halleri falan var. Samiri, ismi Samiri olabilir veya o gruptan birisi de olmuş olabilir. Ben diyor onu gördüm diyor, elçiyi gördüm diyor, onun ayak bastığı yerden diye bir avuç toprak aldım diyor. Sonra diyor efendim bu orada bir enteresan durum daha var. Şimdi İsrailoğulları Mısır'dan çıkarken ganimet diye Kıptilerin ne kadar diyelim ki efendim altınları, gümüşleri ne varsa hepsini çalıyorlar.
Evet.
Çok kötü bir şey bu. Bunlar helal olmayabilir, haram olabilir yani. Kur'an-ı Kerim bunun helalini bahsetmiyor. Hı hı. Ben diyor bunları getirmişlerdi diyor. Bunlar elinde ne kadar diyor altın, gümüş, mücevher falan varsa diyor ben bunları hepsi ateşe attım diyor. Hepsini diyor ateşte diyor erittim diyor. Sonra diyor bunu diyor altın buzağı yaptım diyor. Sonra da o diyor Cebrail izin almış olduğum diyor o şeyden diyor ona da onu diyor efendim ona kattım diyor. Böylece de bu putu yaptım diyor. O putu da diyor böyle rüzgarın esine
ağzını ve
içini boş bıraktım. Ayağladım diyor. Sonra diyor efendim oradan rüzgar esince bu da diyor, böyle diyor bir ses kuvar. Yani evet. Ses çıkarıyor. Ses çıkarınca aha bu da konuşan bir efendim bir şey oldu diye. Yani iyi bir tiyatro
güzel,
ama.
Güzel kurgulamış.
Evet kurgulamış falan. Dolayısıyla ben de millete anlattım. Herkese buna dedim ya Musa Turdağ'a Allah arama gitti evet. Ama ya veriyor. Yani Allah burada işte falan dedim aynen diyor. Öyle. Bana inandılar diyor. Böyle oldu falan.
Onlar zaten dünden razı gibiler yani. Evet. Bekliyorlar böyle bir şey.
Onlar zaten orada böyle patlamaya hazır tamam efendim bir durumda söz konusu olunca bunu değerlendirmiş oluyor. Hı-hı. Şey. Samiri de efendim ona bir dua ediyor. İşte diyor sen diyor efendim bir hastalığa müptela olasın. Kimsenin yanına çıkamayasın. Lamisas diye efendim bir konuşmalar gerçekleşiyor. Sonra da o yapmış olduğu putu alıyor. Musa Aleyhisselam kırıyor, paramparça ediyor. Sonra da denize atıyor şeylerin parçalarını falan böyle. O olay orada kapanıyor.
Noktalanıyor ama. Evet.
Kapanıyor ama tabii İsrailoğullarındaki bu buzağıya tapma aşkı, sevgisi yine devam ediyor. Peki bunu biz nerede görüyoruz bu sevginin devam ettiğini? Bu sevginin devam ettiğini bu kez inek kesme hikayesini görmüş oluyoruz. Bakara suresi ve en uzun anlatılan kıssa Beni İsrail kıssasıdır. Medine'deki Yahudiler efendim bağlamında diyeyim onların münasebetler. Evet. Yani peygamberimizin ehli kitapla Medine Yahudi münasebetleri bağlamında Bakara suresinde ta belki efendim 176 ayet aşağı yukarı. Şimdi arada bazı konulara girse bile onlardan bahsetmektedir. Bu kez efendim bir inek sığır kesime.
Emir.
Evet emri geliyor. Cenab-ı Hak bir olay gerçekleşiyor. Olay işte birisi ölüyor ama yani yeğenleri amcayı öldürüyorlar. Amcanın malı mülkü var. Ona malına sahip çıkmak için. Sonra bunu tabii hem öldürüyorlar hem de suçu bir başka kişinin üzerine atmaya çalışıyorlar. Musa Aleyhisselam'a geliyorlar. Diyor ki efendim bu konu bize yardımcı ol diyorlar. Yani esas katil kimdir? Bunun efendim ortaya çıkmasını istiyor. Ben ne bileyim diyor. Ben gayet bilen birisi değilim. Nereden bileceğim katil kim? Kim öldürdü? O zaman Cenab-ı Hak tabii Musa Aleyhisselam'a bu işin aydınlanması, olayın aydınlanması için bir sığır kesme olayı gerçekleşiyor. Diyor ki ey Musa diyor, sen gideceksin diyor, ona diyeceksin ki Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor.
Emrediyor.
Şimdi burada da yine efendim bu kıssada da bu putperestlikle alakalı, buzağıyla alakalı, ona tapmakla alakalı çok böyle derin bir şey olduğunu zaten görmüş olacağız. Deyince diyorlar ki ey Musa bizimle alay mı ediyorsun? Allah bir sığırın kesilmesini emretmez. Niye? Sığır kutsal çünkü. Tıpkı yani Hindistan'da diyelim ki ineğe tapan insanlar gibi yani. Bir kutsallık artık var. Ve uçti bu fi kulubul icle bi küfriyim. Küfürle sebebiyle onların kalplerine buzağı yatan.
Öyle bir alaka da var.
Sevgisi efendim içirildi. Yani buzağı kutsal. Ona tapılır. O put. Musa Aleyhisselam diyor ki hayır. Bunu Allah emrediyor. Allah'ın emretmediği bir şeyi söyleyerek cahil olmaktan Allah'a sanırım buyuruyor.
Bunlar da yokuş yapmaya başlıyorlar sonra.
Başlıyor şimdi efendim yokuşa sürmeye. Diyorlar ki madem emrediyor git Rabbine söyle bize efendim bu nasıl bir sığır olacak söyle.
Tarif etsin şöyle mi böyle mi?
Anam Allah. İşte oradaki o yani tinetlerin bozuk olması, kişinin bozulması burada kendisini göstermiş oluyor.
Hangi Musa renk olacak, hangi yaşta olacak? Başlıyor.
Aslında bunlar da peygamberimize ve insanlara Allah'ın dini anlatacak herkese ilgilendiğimiz toplumlarda, muhataplarda bütün şeyler efendim ortaya çıkabileceğini. Bunlarla efendim çok usulüne uygun tarzda bir mücadele yürütmenin lazım geldiği ilgili de çok güzel örneklikler bize takdim edilmiş oluyor orada. Diyor ki ben Rabbime sordum. O bana dedi ki efendim ne yaşlı ne genç orta yaşta bir inek olacak. Tamam dediler ama biz yine efendim kani olmadık. Tekrar sor rengini olsun. Rengi de efendim safra ufak o levna tesirun nazir rengi de sapsarı olsun. Çünkü o gördükleri efendim put sarıydı.
Altından yapılmıştı.
Evet. Mısır'daki efendim putların pek çoğu efendim altından sarı renkliydi. Şeyin yaptığı, Samir'in yaptığı efendim buzağı da altından yine sarıydı. Bir de bunların altına karşı ayrıca bir bu Yahudi milletinin ayrı bir efendim bir
temayülü var. Evet.
Temayülü falan var. Sapsarı bakanların böyle efendim hoşuna gelecek parlak sapsarı olsun. Yine efendim tam anlayamadık. Bir daha tekrar darış. İşte efendim sulama yaparak, yük taşıyarak yorulmuş olmayacak. Laşiyeti fiha, rengi de hiçbir alacı olmayacak. Tertemiz, sapsarı bir inek olacak. Aslında işi yokuşa sürdükçe de bu kez efendim o kesecekleri sır bu noktasında da işleri zorlaşmış.
Daralıyor. Seçenekler daralıyor. Evet.
Sonra en son efendim kesmeye karar veriyor. Bakın bunun arkasında çok bir musibet gelecek. Neticede kesmeye karar veriyorlar. Ama Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği ineği bulmaktan sonra oluyor bu kez. Arıyorlar, bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. En son rivayet o ki bu vasıf tabi ineği bir köylünün yanında buluyorlar. Başka da örneği yok. Satın almak istiyorlar. İneğin pahası kadar altın vermek durumunda kalıyorlar. Bu rivayettir tabi.
Evet.
Yani işi yokuşa sürmelerin de böyle
bir bedeli oldu.
Bedelini ödemiş oluyorlar. Cenab-ı Hak ineği kesin diyor. Kestikten sonra da onun diyor kesilmiş parçasıyla mevteye, maktule vurun diyor. O diyor dirilecek, söyleyecek. Vuruyor. Maktul diriliyor. Benim katilim şudur diye söylüyor. Olay aydınlanmış oluyor. Ama Cenab-ı Hak aynı zamanda onlara yani ineğe tapmanın doğru bir şey olmadığını göstermiş oluyor. İkinci olarak da Allah kudretini gösteriyor yine baştan. Nedir o? İnek kesilmiş vaziyette. Ölü, adam maktul. Ölü, bir ölü parçayı, ölü parçaya veriyorsun. Allah efendim bir ihya, diriltme şey yapıyor ve ayetlerini göstermiş oluyor. Ve orada Cenab-ı Hak tevhidin, ahiretin de delilini takdim etmiş oluyor buradaki şeye göre. Cenab-ı Hak bunu anlatıyor ama sonra ayeti kerimede tümme kaset kulubukum. Bundan sonra diyor bu dilleri gördükten sonra diyor yine ıslah olmadınız. Ey o zamanki Beni İsrail, ey şimdiki efendim Yahudiler. Bak çok büyük mucize görüyorsunuz. Allah'ın hak peygamberini görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim ayetlerini duyuyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın bu efendim örneklerini, kudret delillerini size anlatıyorum. Bunu görüyorsunuz. Buna rağmen bir kısım inadınız, efendim hasediniz, dünyevi menfaatleriniz sizi Allah'ın ayeti, peygamberin kabulden efendim vazgeçiriyor. Evet. Kalpleriniz katılaştı. Kas katı oldu. Hatta da taştan daha katı oldu. Öyle taşlar var ki efendim bunlar sular akar arasında. Öyle taşlar var ki efendim, yarılır arasında ırmaklar akar. Öyle taşlar var ki efendim Allah'ın rahmeti ya korkusuna efendim yuvalanırlar. Ama sizin kalplerinizde bir taşta olduğu kadar bile bir böyle yumuşama yok, yok diye efendim. Hem o İsrailoğullarını hem efendim Medine'deki Yahudileri hem de bu olaylar karşısında bundan etkilenmeyen katı kalpli insanlar Cenab-ı Hak burada uyarmış oluyor. Bu şekilde efendim kısa devam ediyor. Ondan sonra tabii bunların neticede ıslah olmayacak bir durumda oldukları bu olaylardan
anlaşılıyor. Bu sebeple çölde çok uzun süre kalmaya maruz kalıyorlar.
Tiş çölünde efendim bunlar kalıyorlar. Ama Cenab-ı Hak orada da yani orada helak olup gidinceye kadar. Çünkü Arz-ı Mukaddes'e girmiyorlar.
Evet, Hazreti Musa döneminde girmiyorlar.
Girmiyorlar. Musa aleyhisselam onlara diyor ki efendim Allah size zafer nasıl müjdeliyor. Gelin efendim buraya girelim diyor. Orada bir kavim var. Güçlü bir kavim. Savaşacağız oraya gireceğiz falan diyorlar ama bunlar iki kişi haricinde Musa aleyhisselam sözünü dinlemiyorlar. Sen git Rabbinle beraber savaşın diyorlar.
Allah Allah.
Böyle bu olay üzerine artık bunların ıslah olmayacak bir duruma geldiklerinden dolayı da Cenab-ı Hak'ın Tiş Çölü'nde bir 40 yıl kadar efendim kalıyorlar.
Daha güzelse bir nesil değişiyor hocam orada.
Değişiyor ama şöyle Cenab-ı Hak yine onlara rahmetini devam ettiriyor. Evet. Onlara efendim
yiyecekler takdim ediyor, buldacın eti.
İşte Musa aleyhisselamın efendim asasından su vuruyor, işte taşlara vuruyor efendim o çölde onlara su ikram ediyor. Sonra bıldırcın eti ikram ediyor. Sonra efendim men kudret helvası ikram ediyor. Ve bunları güzelce onları bir nesil yok olup yeni nesil gelinceye kadar da onları orada yaşatmaya
devam ediyor.
İkram etmeye devam ediyor. Ondan zaman yine insanlara devam ediyor. Ey Musa biz burada efendim tek çeşit yemeye sabredemiyoruz. Biz efendim tekrar Mısır'a indir. Orada eski yaptığımız bizim gibi ziraat yapalım. İşte ondan soğandan sarımsak.
Söylenmeye devam ediyorlar yani.
Ama devam ediyorlar. Neticede o nesil efendim bitip yeni bir nesil gelinceye kadar orada kalıp helak oluyorlar.
Eyvallah. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde Hazreti Musa'nın en azından vefatına kadar gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, çöl bahsiyle birlikte Hazreti Musa'nın ilgili kısmını bitirmiş olduk. Rabbim bizleri kıssadan gerekli hisseyi alan bahtiyar kullarından eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.